Ayrım 29. Sayfa 384. Adem. 5 Mart 1982 Abu Dhabi. Bir şafak vakti kalkıp çalıştığı şantiyeye yürüdü Adem. Gece bekçisi, koca, kara gözlü bir Pakistanlı, onu görünce şaşırmakla birlikte muhabbet edecek biri çıktığı için sevindi. "Erkencisin," dedi. Uyku tutmadı. Anlayışla gülümsedi bekçi. "Hanımını özlemişsindir, para gönder. Karının yüzü gülünce senin de moralin düzelir." Oysa pembe artık yoktu. Onu düşünmek için acıttı Adem'in. Gözleri doldu. Tek yapabildiği başını eğmek oldu. Cebinden bir Marlboro paketi çıkarıp dudaklarının arasına bir sigara yerleştirdi. Bir tane de bekçiye ikram etti. Bir süre sessizce tüttürdüler. Adem'in aklına... Bir zamanlar İstanbul'da delikanlıyken sokaktan izmarit topladığı geldi. Bir keresinde üzerinde ruj lekesi olan yarı içilmiş bir sigara bulmuştu. Onu iki yönden şaşkınlığa düşürmüştü bu keşif. Hem insanların henüz bitmemiş bir sigarayı atabildiğine inanmamıştı, hem de bir kadının sokakta sigara içtiğine. Londra'ya geldikten sonra alışmıştı tütün tiryakisi kadınlara. Roxana ilk kez onunla bir sigara paylaştığında ise sevinçten başı dönmüştü. "Al senin olsun," dedi neredeyse dolu paketi uzatarak. "Bana mı veriyorsun?" diye sordu bekçi. "Evet kardeşime, benden bir armağan." Aniden üzerlerinden onlarca göçmen kuş yek vücut kanat çırparak geçti. Ta İstanbul'dan uçmuş olabilirlerdi buraya. Ya da belki Londra'dan geliyorlardı ve Adem'in çocuklarından birini görmüşlerdi orada. Kolunun altında yeni kitaplarla, kitapçıdan çıkan Esma ya da punk arkadaşlarıyla birlikte duvarlara grafiti yazan, Yunus veya bir hapishane penceresinden dışarı bakan, yağmurun avluya yağışını seyreden İskender. Ama hayır, büyük oğlunu ve düştüğü o feci yeri düşünmek bile istemiyordu. Kendini suçluyordu Adem. Yaptıklarından çok yapamadıkları yüzünden sorumlu tutuyordu kendini. Hayatı boyunca her şeyden kaçmış bir ödlek gibi yaşamıştı. Ona ihtiyaç duyan insanların yanında olmamıştı. Bunu şimdi anlıyordu. Pakistanlı'nın bakışlarını yakalayarak kederle gülümsedi. Az bulunur bir masumiyet vardı Behçi'nin gözünde. Adem sanki ortak bir yanları, tanıdık bir kayıpları varmış gibi bir yakınlık hissetti adama karşı. Farklı şartlarda karşılaşmış olsalardı onun hikayesini dinlemek, aile fotoğraflarını görmek isterdi. Belki o da bekçiye gösterdi çocuklarının fotoğrafını. İskender ve Esma kucaklarında bebek, Yunus ile yarı mağrur yarı şaşkın İngiltere'ye ilk geldikleri zamanlardı hala. Bir de pembenin resmi vardı Adem'de. İstanbul'dan ayrıldıkları gün çekilmişti. Kimsenin bakmasına izin vermiyordu o fotoğrafa. Ayağa kalkarak şantiyeyi işaret etti. "Bir mahsuru yoksa şurada biraz oturup düşünmek istiyorum," dedi. Gece bekçisi omuzlarını silkti. "Olur ama fazla yorma kafanı." Çakıllı patikada yavaş adımlarla ilerledi Adem. Gün doğumunun kızılırmak ışığında hayalet gibi görünen binaya varmak üzereydi ki bekçi elinde sapsarı bir cisim sallayarak arkasından koştu. "Bekle, baret takmayı unuttum." "Evet ya, sağ olasın kardeş." Bareti kafasına takıp şakadan bir asker selamı çaktı ve içeri girdi. Adem 7 yaşındayken, yoksa 8 miydi emin değildi, annesi onu gezmeye götürmüştü. Yalnızca ikisi baş başa, ayrıcalıklı hissetmişti kendini. Dolmuşla tren istasyonuna gittiler, el ele yürüdüler. Bir sütunun arkasında yarı saklanmış bir adam bekliyordu. Koyu saçlarını bir yantinle geriye taramıştı. Alnı geniş, kaşları gürdü. Ne zamandır dikiliyordu orada. Adı neydi? Annesini nereden tanıyordu? Yanıtları asla öğrenemeyecekti Adem. Kadının geldiğini görünce kendinden emin bir gülümseme yayıldı adamın yüzüne. Ta ki oğlanı görene kadar. "Çocuk," dedi. "Onu bırakamam," dedi annesi. "Lütfen, bu konuyu konuşmuştuk Ayşe, sana söyledim." Canı sıkılmış görünüyordu adamın. Acelesi vardı belli ki. Gözleri bir kadının yüzüne, bir trene gidip geliyordu. "En küçüğü," dedi kadın, "anneye ihtiyacı var." Adam sigarasını yere atıp üstüne bastı, hamam böceği ezer gibi. Sonra başını kaldırıp kadının gözlerinin içine baktı. "Söyledim sana, başkasının çocuğuna bakmam. Bırak babasına. Öylesi herkes için daha iyi." Elini oğlunun omzuna koydu Ayşe. "Git birilerine sor bakalım saat kaçmış." "Ne ama git sor dedim," diye yineledi Ayşe. Sorup geldiğinde saat 11:20 geçiyordu. Adamı annesine verip veriştirir, annesinde bir şey demeden yere bakar buldu. "Bu trene binmeyeceğiz," dedi adam. "Üçte bir tane daha var. O zaman gel." Yalnız giderken yine el ele tutuştular Adem ve annesi. İstasyondan çıktıklarında yağmur çiselemeye başlamıştı. Yakınlardaki simitçiden iki simit alıp basamaklara oturdular. Annesinin bakan ama görmeyen gözleri önünde simidinin yarısını güvercinlere yedirdi çocuk. "O adam kimdi anne?" "Bir arkadaş." "Sevmedim," dedi Adem dudakları titreyerek. Ağlayıp ağlamamaya karar verememişti henüz. Ayşe onu kendisine doğru çekip saçlarını karıştırdı. "Ben de sevmiyorum." Bunu duyunca rahatlasa da yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun farkındaydı çocuk. Güvercinlerin peşinde koşup çamurlu sulara basmasına, ter içinde kalmasına bile kızmamıştı annesi. "Gidersen beni de götür, söz mü?" Birden ciddileşmişti Ayşe. Peki, küçük sevgilim benim. Hayır diye düzeltmişti oğlan. Büyük sevgilim. Adem yük asansörüne girip en üstteki düğmeye bastı. 22. Sonra 27. kata kadar merdivenlerden çıkması gerekti. Oradan daha yukarı çıkılamıyordu çünkü. Çubuk demirlerden oluşan bir iskeletten başka bir şey yoktu henüz. Bittiğinde Abu Dhabi'nin en yüksek binası olacaktı. Tepeye ulaştığında bir çimento torbasını kenara çekip üstüne oturdu. Ağzı kupkuruydu. Son günlerde hep olduğu gibi elleri titriyordu ama manzara mükemmeldi. Işık basmıştı her yanı. Zenginlerin çatı dairelerinden ya da ofislerinden gördükleri manzaralardan daha güzeldi. Tam çaprazında meşhur bir otel vardı. Süslü balkonları ve gösterişli ön cephesiyle. Bir an için izlendiği hissine kapıldı ama geldiği gibi hızla kayboldu bu duygu. Orada oturmuş, ayaklarını aşağı sallayarak bulutların geçişini seyrederken babanın, sarhoş olanın anneleriyle ilgili dedikoduyu ilk ne zaman kimden duymuş olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Bir komşudan mı, köşedeki kasaptan mı, yoksa kahvede yanına oturup arkadaş geçinen ama salt iftira saçan birinden mi? Senin gibi efendi bir adama yapılır mı bu derlerdi. Teselli eder, görünüp başkalarının mutsuzluğundan beslenirlerdi. Yıldan yıla, kuşaktan kuşağa tekerrür ediyordu sanki bu hikaye. Geçenlerde İskender'in işlediği cinayetten ve arkasındaki sebeplerden haberdar bir Türk işçi gelmişti Abu Dhabi'ye. Adam boşboğazın tekiyse şayet burada da yayılacaktı dedikodu. İş arkadaşlarının gözlerinde gene o meşhum parıltıyı görecekti. Acıma, istisna, merak. Ama önemli değildi. Şu an itibariyle artık hiçbir şeyin ehemmiyeti kalmadığına karar verdi. Eskiden olduğu adamın gölgesinden başka bir şey değildi. Ve bir gölgeye kimse karar veremezdi. Uzaklarda kızıl turuncu çizgilerle kaplanmıştı ufuk. Öyle davetkar, efsunkar. Bu parıltının altında tuhaf bir sükunete ve bilgeliğe bürünmüştü cümle kainat. Orada oturup güneşin doğuşunu seyretti hayranlıkla. Durağan manzaranın orta yerinde alev alevdi uzaktaki binalar. Sanki gök yarılmış, bambaşka bir alem ortaya çıkmıştı. Herkes ve her şey Tanrı'nın kutsal fırçasıyla boyanmıştı. O öğleden sonra saat 3'te istasyona gitmedi. Adem'in annesi. Onun yerine oğlunun elinden tuttu ve birlikte şehirden uzaklaştılar. Yol boyunca karşılarına çıkan ve hepsi de girilmez yazan tabelaları aldırmadan Poyraz'a karşı zar zor yürüyerek bir tepeye tırmandılar. Baraja bu kadar yaklaşmak yasaktı ama aldırmadılar. Ne gören olmuştu onları ne de durduran. Dolgu duvarın üstüne oturdular. Sular sihirli bir ışıltıyla parlıyordu aşağıda. "Bak terk etmiyorum seni," dedi Ayşe. "Mutlu musun?" Mutlu olduğunu söyledi çocuk ama dişleri birbirine çarpıyordu. Dudakları morarmıştı. Halbuki hava o kadar soğuk değildi. Büküp durduğu bir mendil vardı elinde. Öyle düğümlenmişti ki istese de açamıyordu. "Eve dönelim," diye yalvardı. "Gitmek istiyorum." "Ne varmış evde?" diye tersledi annesi. Sesi bir yabancının sesiydi. Sonra tepkisinden mahcup olmuş gibi parmağını dudaklarına götürdü. "Sessiz ol." Her şey susuverdi birden. Çayırlarda ağustos böcekleri, yoldan geçen kamyonlar ve hatta o hiç bitmeyen uğultusu ve gürültüsüyle İstanbul. Dünya duruvermişti. Herkes ve her şey onun arzusuna uymuştu. "Anne, nereye gidiyoruz?" "Daha önce konuştuk ya tatlım, unuttum. Harikulade bir yere gidiyoruz beraber. Elma şekeri de var mı orada?" "Hı, elma şekerleri, çikolata, kaymaklı dondurma. Ama dişlerim çürür. Merak etme, ne kadar istersen o kadar yiyebilirsin." Bir sevinç kıpırtısı göstermeye yeltendi ama yapamadı. Annesinin bu yeni halinden hoşlanmamıştı. Anneler çocuklarını şeker yemeye karşı uyarmalıydı. Doğrusu buydu. Son zamanlarda kimse üstüne düşen görevi yapmıyordu sanki. Oğlunun tedirginliğini hissederek gülümsedi Ayşe. "Gittiğimiz yerde kimse hasta olmaz. Senin dişlerin sapasağlam olacak. Benim de başım hiç ağrımayacak." "Peki neden ağlıyorsun o zaman?" diye sormak istese de soramadı. Annesinin nefesinde her zamanki şekersiz kokusunun altında çürümekte olan bir şeyin ekşi rayası vardı. Kadının sağ yanağında gözünün tam altındaki morluğun üzerinde gezdirdi parmaklarını. Evden çıkarlarken belli belirsiz olan morluk, makyajı akıp gidince olanca çirkinliğiyle ortaya çıkmıştı. Daha önce hiç hissetmediği bir korku hissetti Adem. Annesinin dudakları durmaksızın oynuyordu, dua ediyordu, anlamıştı Adem. Kenara yaklaştılar. Kadın tam bedenini ileri fırlatıp Adem'i de beraberinde götürecekken çocuk kendini yana attı. Kınından çekilmiş bir kama gibi sıyrıldı eli annesinin elinden. Bu ani hareket her şeyi karıştırdı, dengesini yitirdi Ayşe. Düştü ama aşağıdaki suların dibini boylayacağına yamaçtan aşağı yuvarlandı. Anne iyi misin diye seslendi Adem yukarıdan. Çalılar ve taşlar yüzünü çizmişti annesinin. Alt dudağı yarılmıştı. Eve döndüler, kimseye bir şey anlatmadılar. 4 yıl sonra evdeki dayağı, içkiye daha fazla dayanamayarak onları terk etti Ayşe. Bir sabah kalktıklarında gitmişti. Mantosu, portmantoda yoktu. Yatağın altındaki eski büskü bavulda. Adem annesinin onu almadan gittiğine inanmak istemiyordu. Emin olmak için günde birkaç kez çekmeceleri açıyor ve kadının çeyizinden kalma gümüş aynasıyla saç fırçasına bakıyordu. Onlar orada olduğu sürece geri gelecek demekti Ayşe. Annesinin kendisini öldürmek ve onu da yanında götürmek istediğini kimselere, bilhassa babasına, sarhoş olana söylemedi. Ne de tren istasyonunda gördüğü adamdan bahsetti. Annesinin birlikte kaçtığı adamdan. Bir önceki gece çöl kıyısındaki karanlık barakada yine kumar oynamıştı Adem ve yine kaybetmişti. Fazladan kaç var diye çalışırsa çalışsın ödeyemeyeceği kadar okkalı bir meblağ. Şimdi gözleri silerken elini ıslatan gözyaşlarına baktı şaşkınlıkla. Burnunu çekti, ağladığının farkında değildi. Keder değildi aslında hissettiği, ne de yenilgi. Derin bir aldırmazlık, değiştiremeyeceği şeyler, zaafları dahil. Karşısına bir teslimiyet gelmişti üstüne. Kırılmasın diye dikkatlice çıkarıp kenara koydu saatini. Gerçek Rolex olsaydı oğullarından birine, muhtemelen Yunus'a yollamak isterdi. Ama çocuklarına sahte bir armağan bırakmak gelmedi içinden. Son arzusu saati bulanın o tatlı dilli gece bekçisi olmasıydı. Roxana, 5 Mart 1982 Abu Dhabi. Saçlarının uçlarında inci tanelerini andıran su damlaları gözlerinin rengiyle uyumlu cam göbeği bir bornoza sarınmış vaziyette banyodan çıktı Roxana. En sevdiği losyonu sürmüştü. Cildi saten gibi parlıyor, turunç kokuyordu. Perdelerden süzülen loş ışıkta güzel ve alımlıydı, bunun da farkındaydı. Başı hafifçe yana eğik, salınarak gitti yatak odasına. Dudaklarında haylaz bir gülümsemeyle. Bir eliyle kuşağını gevşetirken diğeriyle de sürgülü kapıyı açtı. Ama yataktaki adam onu beklerken uyuyakalmıştı. Hem düş kırıklığına uğradı hem rahat bir nefes aldı. Bir an durup seyretti sevgilisini. Ağzı hafifçe aralık, alçak perdeden düzenli bir horultu tutturmuştu. Gündüzleri pahalı takım elbiselerin içine gizlediği göbeği ortadaydı şimdi. Penisi yorgundu. Böyle derin uyuyabildiği için kıskandı onu. Kendisi son zamanlarda giderek zorlanır olmuştu uykuya dalmakta. Haplar işe yaramıyordu artık. Ne kadar çok alırsa o kadar az etkili oluyorlardı sanki. Şu anda uyumaya çalışmanın anlamsız olacağına karar vererek kapıyı kapattı. Yatakta dönüp durarak sinir harbi yaşamaktansa geceyi uyanık geçirmek yeğdi. Sabah gözlerinin altında torbalar olacak, yorgunluğu yüzüne vuracaktı ama umrunda değildi. Yalnız ve özgürdü şu anda. Geçici bir otel odasında, geçici bir metres değil, kendi yazgısının hakimiydi. Birkaç saatliğine de olsa. Masanın üstündeki tepside çeşitli çay ve kahveler ve bir kutu gurme çikolata vardı. Ağzına bir bonbon atıp kendine filtre kahve yapmaya girişti. Koyu ve sert. Adem sayesinde Türk kahvesiyle tanışmış, pek de sevmişti Adem'in kahvesini. Hatta kendisine özlediğini hissetti. Hala onu düşünüyor olması tuhaftı. Genellikle bir erkek tarafından çıktı, hayatından çıktığında zihninden de çıkardı halbuki. Bıraktığı veda mektubunu okuduktan sonra ne yapmıştı acaba? Berbat hissediyordu kendini bu konuda. Anısı vicdanını rahatsız ediyordu. Ama Adem gibi bir adamın Roxana'ya verebileceği bir şey yoktu. Haşin, hatta taş kalpli gelebilirdi kulağa ama başka türlü nasıl ayakta kalabilirdi ki? Zalim olan dünyaydı, o değil. Elinde bir fincan kahve, dilinin üstünde erimekte olan ikinci bir bonbon ile odada geziniyor, etrafa bakınıyordu. Gösterişli mobilyalar, mermer şömine, fiyakalı vazolarda egzotik çiçekler, lüks kuşe kağıda basılmış bir derginin sayfaları arasında yaşıyordu adeta. Bu fikir moralini düzeltti. Balkona çıktı, şehir uzaklarda ışıldarken Meltem yüzünü okşadı. 25. kattaydılar. Yerden bu kadar yüksekte olmak bazı insanların başını döndürebilirdi ama Roxana onlardan değildi. Babasının rüyasında göremeyeceği irtifalara tırmanmıştı. Tatko yabana atmıştı onu. Cümle alem yabana atmıştı. Nereden nereye gelmişti halbuki? Bulgaristan'da küçücük bir köyden Londra'nın ışıltılı gece kulüplerine, oradan Abu Dhabi sosyetesine, artık istiridye yiyor, şampanya içiyor, ünlü tasarımcıların etiketlerini taşıyan kıyafetler giyiyordu. Garsonların saygıyla hanımefendi diyerek önünde eğilmesine alışmıştı. Onlar da biliyordu elbet yemek yediği adamın karısı değil metresi olduğunu ama bilmezden geliyorlardı. Sürdüğü hayat öyle ayrıcalıklı ve hissettiği yabancılaşma öyle derindi ki yatağa her yattığında ertesi sabah bambaşka bir gerçekliğe uyanmaktan korkuyordu. Bir başkasının rüyasından uyanır gibi. Belki de bu yüzden uyuyamıyordu. Abu Dhabi'ye geleli neredeyse 4 yıl olmuştu. Bu coğrafya iş adamlarına gezilerinde eşlik eden kızlarla, genç rakiplerle doluydu. Uçaktan indiği andan itibaren müthiş bir etki bırakmıştı mekan Roxana'da. Şehrin giderek artan debdebesi değildi kalbini fetheden. Bir hiçlikten böylesi şaşalı bir hayat yaratabilme ihtimaliydi onu büyüleyen. Şehrin kendisinden çok fikrini seviyordu. Yaslanacak şanlı bir geçmiş olmamasına rağmen göz kamaştırıcı bir geleceğe erişme kararlılığını. Hala striptiz yaptığı oluyordu ama yalnız bir erkek için. Sık sık gittikleri Londra'da yatak odasının orta yerinde striptiz borusu olan bir dairesi vardı Avustralyalının. Tek bir izleyici için dans etmek daha iyiydi. Ne çift bardiya vardı, ne geç ödenen maaş, ne de sapıklara denk gelme ihtimali. Ancak bu yeni pozisyonu ne kadar güvenli olsa da onun da kendine göre riskleri vardı. Adamı memnun etmeye devam ettiği sürece kazancı kesindi. Lakin onu tatmin edemediği noktada kapıya konabilirdi. O zaman kaybı büyük olacaktı. Bu yüzden sevgilisinin gözünün ondan başkasını görmemesi için elinden geleni yapıyordu Roxana. Daha dün gece bir deniz ürünleri restoranında yemek yemişlerdi. İş adamı onu birkaç arkadaşıyla tanıştırmıştı. Masada bir ilaç firmasının genel müdürü olan bir Alman vardı. 60'larındaydı, uzun boyluydu, formda görünüyordu ve besbelli hoşlanmıştı Roxana'dan. Rus edebiyatına duydukları ortak ilgiden bahsetmiş, hemen ısınmışlardı birbirlerine. Daha ana yemekler bitmeden Roxana göz kamaştırıcı gülümsemesi, müthiş enerjisi ve zeki yorumlarıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Tatlı servisi esnasında Alman Avustralyalı'ya yaklaşarak Roxana'nın duyabileceği bir sesle "Bu vücutta bu zeka, böyle cevher az bulunur, ne ballı herifsin" demişti. Sevgilisi dudaklarında incelik bir gülümsemeyle başını sallamıştı ama Roxana onun bozulduğunu, hatta düpedüz kıskandığını görebilmişti. Makyajını tazelemek için normalden daha fazla zaman harcamıştı tuvalette. Aynada kendine göz kırpmıştı. O güne dek aldığı en hoş iltifattı ve tüm gece göğsünde bir madalya gibi taşımıştı. Şimdi bunu hatırlayıp gururlandı. Balkona göz attı. Orada iki şezlong arasına yerleştirilmiş bir teleskop vardı. Sevgilisi onlar gelmeden evvel odaya yollatmıştı. Muhteşem çöl semasını seyretmek için. Ama Roxana biliyordu ki tıpkı otel müdürlerinin bildiği gibi adam aslında Samanyolu'nun değil daha dünyevi manzaraların peşindeydi. Berbat bir huydu ve besbelli yeni bir şey değildi. Adamın karısının haberi olup olmadığını merak etti Roxana. Biliyor muydu acaba kocasının nereye giderse gitsin, Şangay, Paris, Delhi, Moskova, 3T'yi yanından eksik etmediğini, teleskop, tütün ve tele kız. Teleskobuyla evinin mahremiyeti içinde soyunan bir kadını dikizlemek kadar onu tahrik eden bir şey yoktu. Bütün günü iş toplantıları ve resmi görüşmelerle geçirdikten sonra otel odasına her zaman üst katlarda gelir, bir bardak viski koyar, terasta balkonda ya da pencerenin önünde oturup şehri dikizlerdi en az bir saat. Şok edici bir sahne yakaladığı nadirdi ama her zaman bakmaya değer bir şeyler bulurdu. Yarı kapalı perdelerin ardında sevişen bir çift, duş alırken banyo penceresini açık bırakmış bir dul, birilerinin mahrem dünyasına kaçamak bir bakış. Yatakta çabuk, sert ve talepkardı. Sevişirken ara verip pro içmeye bayılırdı. Karısı olsa asla izin vermezdi. Saati saatine uymayan bir insandı ama onu tatlılıkla idare etmeyi, ruh haline göre alttan almayı gayet iyi biliyordu Roxana. "Yatak arkadaşım nasıl bakalım?" derdi adam işten dönünce onun kalçalarını avuçlarken. Kendisine bu şekilde hitap edilmesinden nefret etse de her seferinde yıllardır duyduğu en komik espriymiş gibi kahkahalarla gülerdi Roxana. Küçük bir oğlan çocuğu gibi şakalara düşkündü adam. Canı bariz şekilde sıkkın olduğunda bile Roxana'ya numaralar yapmaya bayılır, zaman zaman bunları bayağı abartırdı. Mesela bir keresinde Roxana'yı karyolaya kelepçelemiş, sonra da tuvalete gidiyorum diye kalkıp resmi bir görüşmeye katılmak için sessizce çıkmıştı odadan. 3,5 saat sonra gelmişti. Roxana o süreyi çırılçıplak bekleyerek endişe içinde geçirmişti. Avazı çıktığı kadar bağırarak yardım istemeyi düşünmüş, cesaret edememişti. Tuvalete gitme ihtiyacı artmış, sonunda altına yapmak zorunda kalmıştı. Kahvesini bitiren Roxana eğilip teleskoptan baktı Abu Dhabi'nin kalbine. Birbirini takip eden binalar, yanıp sönen neon ışıkları, reklam panoları gördü ama ekseriya uykudaydı şehir. Bir binada masa başında çalışmakta olan kel bir adam seçti. Yakınlarda bir otelde bir kat görevlisi elinde bir yığın havluyla merdivenlerden çıkmaktaydı. Teleskopu sağa sola kaydırarak kurcaladı bir süre. Odaya döndüğünde sevgilisinin kanepenin üstüne fırlatılmış giysileri dikkatini çekti. Ani bir dürtüyle adamın pantolonuna uzanıp cüzdanını aldı ve açtı. Bir sürü kart vardı. American Express, Mastercard, kulüp üyelik kartları, havaalanı bekleme salonlarının kartları, üstlerinde telaffuzu zor isimler yazılı kartvizitler ve çocuklarının fotoğrafı. Kollarını birbirlerinin omuzlarına atmış üç şirin kız. Kıyafetlerine mavili bejli kurdeleli hasır şapkalar, dantel yakalı tığ işi hırkalar, dizlerine kadar kar beyaz çoraplar ve rugan papuçlar bakarak annelerinin karakterini kestirmeye çalıştı. Ama belki de dadıları giydirmişti onları. Öyleyse yanıltıcı olurdu ipuçları. Yine de en azından anneleri almış olmalıydı bu narin ve birbirinin kopyası giysileri. Bir gün çocukları olursa onları asla böyle süs bebekleri gibi gezdirmeyecekti Roxana. Başka bir deri bölmeyi açtı. Orada ummadığı bir fotoğrafla karşılaştı. Görür görmez tanıdı adamın karısını. Anlattığından güzeldi. Bir kıskançlık sancısı hissetti. Kadın değildi tam olarak gıpta ettiği, onun asla sahip olamayacağını bildiği hayatıydı. Fakat Roxana'yı esas şaşırtan kadının kendisiydi. İş adamının karısını tipik sosyetik ev kadını olarak tahayyül etmişti. Hep şımarık, kaprisli ve bencil, hiçbir yere pedikürsüz gitmeyen, kataloglardaki modeller gibi her zaman tak takıştır, sürüştür biri. Halbuki fotoğraftaki kadın sade ve saf görünüyordu. Hırsları olmayan biriydi sanki. Utangaç tabiatlı olduğunu düşündüren bir sıkıntı vardı gülümseyişinde. Çılgın partiler verip sosyete sayfalarında boy göstermeye can atan birine benzemiyordu. Bilakis yalnızlığına düşkün biri izlenimi veriyordu. Kitap okuyup yürüyüş yaparak arka bahçesindeki kimsenin kıymetini bilmediği bitkiler yetiştirerek mesut olabilecek biriydi. Roxana'nın annesi gibi bir kadındı yani. Böyle birini rakip olarak görmek mümkün değildi. Roxana'nın yüzü asıldı. Onun gibi birini kandırmanın, sırtından bıçaklamanın ne keyfi olacaktı? Bu tür kadınlar yalnızca suçluluk duygusu uyandırıyordu insanda. Yeterince baktıysan yerine koy karımın fotoğrafını, dedi arkadan bir ses. Roxana sıçradı. Neredeyse cüzdanı elinden düşürüyordu. İş adamı uyanmıştı ve gözlerinde saklamadığı bir hiddetle bakıyordu. Üzgünüm diye geveledi Roxana titreyerek. Yaklaşıp cüzdanı elinden aldı adam. Kartlarıyla parasını kontrol ettikten sonra kanepenin üstüne fırlattı. Çok üzgünüm, dedi Roxana. Onu tepeden tırnağa süzdü adam. Dekoltesine, uzun bacaklarına, güzelliğine, sahtekarlığına baktı. Neden yaptın bunu, diye sordu. Affedersin, bilmiyorum nasıl, diye açıklamaya başladı Roxana, ama adam sözünü kesti. Uzatma, üzgün olup olmadığını sormadım. Neden yaptın diyorum sana. Bakışlarını halıya indirerek kısık bir sesle konuştu. Hayatını merak ettim. Neden? Roxana'nın bakışlarındaki pişmanlık yerini kızgınlığa bıraktı. Senin neden teleskopun var balkonda, dedi bildiği bütün İngilizceyi seferber ederek. Neden seyrediyorsun başkalarını? Aynı şey. Ha sen ha ben. Ne farkımız var? Bırak bana maval okumayı. Paran var diye benden daha iyi olduğunu sanıyorsun ama değilsin. Tokat attı adam Roxana'ya, Roxana da ona tokat attı. Adam Roxana'yı itti, Roxana da onu. Tekinsiz bir kahkaha attı sonunda adam ve öptü onu. Alt dudağını ısırdı öperken, dün gece içtiği viski ve puroların tadı vardı ağzında. Merak edecek bir şey yok, dedi. Eş, çocuklar, ev, fazlasıyla klişe. Esas olan senin dokunduğun erkek. Korkmuyor musun ondan? Neden korkacakmışım, dedi Roxana gergince. Adamın kendinden bahsederken üçüncü tekil şahıs kullanmasına sinir olmuştum. Çünkü içimdeki şeytanı ortaya çıkarıyorsun, dedi Beriki. Başka bir gün olsa Roxana'nın hoşuna gider bunu duymak. Ama bugün riyakar ve tehditkar geldi kulağına. Adam parmağını Roxana'nın memo uçlarına gezdirip kasını sürttü. Roxana'yı halının üzerine yatırdı. Bornozunu çekip attı. Ateşli hırçındı ikisi de. Birbirlerinin nefeslerini boyunlarında hissederek başka odalardaki konukların duyabileceğini umursamadan gürültüyle soluk soluğa seviştiler. Ardından yana yuvarlandı adam. Değişmişti. Az önceki vahşi gitmiş, yerine uygar biri gelmişti. Sabah ofiste toplantım var, arkasından öğle yemeği, dedi. Geri geldiğimde seni burada görmek istiyorum. İstemiyorum. Ne? Arkamdan iş çeviren bir kadının masraflarını karşılamaya niyetim yok. Hata yaptım bebeğim, bugün gidiyorsun. Ama durakladı Roxana. Bu serüvenin sonuna geldiğini yavaş yavaş idrak ediyordu. Seni adi herif, diye bağırdı. Masadaki çikolata kutusunu alıp duvara fırlattı. Kutu küt diye çarpıp geri sekti. İçindekiler her yere dağıldı. Kendine geldi dadam. Roxana ağlamaya başladı. Gidecek yerim yok, dedi. Bu şehirde kimseyi tanımıyorum. Londra'ya dönüş paramı ver bari. Yarım kalan uykusunu tamamlamak için yatağa dönerken yanıtladı adam. Eminim bir yolunu bulursun tatlım. Bu vücutta bu zekaymış madem. Şafak sökmeden önce ağlayarak duş aldı. Kendini toparlamaya çalıştı. Dün akşam ona övgüler yağdıran Alman iş adamının soyadı neydi acaba? Nerede kalıyorum, demişti. Çalıştığı şirketi arasa yardım ederler miydi? Ne yapacaktı? Panikliyor, kendine acıyordu. 10 dakika sonra banyodan çıkan enkazın yalnızca 2 saat önce orada dikilen kadınla alakası yoktu. Cam göbeği, bornoz aynıydı. Vücut losyonu da ama bütün dünyası yerle bir olmuştu. Bulgaristan'da herkesin Elena diye tanıdığı bir kızken en sevdiği oyunlardan biri siyah bir kadifenin üstünde kar taneleri yakalamaktı. Her seferinde koşarak eve gelirdi hazinesini annesine göstermek için. Ama kumaşı açtığında kar taneleri gitmiş, geriye yalnızca ıslak izleri kalmış olurdu. Büyüdükçe ve peşinden koştuğu her emeli elinden kaçırdıkça bütün güzel şeylerin geçici olduğuna karar verdi. İnsanlar hoş bir kadın gördüklerinde zamanla saçlarının ağaracağını ya da cildinin sarkacağını düşünmüyorlardı. Bunların olacağını bildikleri halde. Onun yerine seçili bir anın cazibesini alıp zihinlerinde ebedileştiriyorlardı. Kimse görmek istemiyordu güzelliğin zamanın siyah kadifesinde erimeye mahkum bir kar tanesi olduğunu. Odada içi sıkılınca yeniden balkona çıktı. Semada sıra sıra tuzuncular, kırmızılar çizerek ağrıyordu gün. Şezlonga oturup teleskoptan baktı. Keladan masasında değildi artık. Havlu taşıyan kat görevlisi ortalarda yoktu. Oynattı teleskobu düşünmeden. Yakınlardaki inşaatı incelemeye başladı. Çirkin görünüyordu. Demir, çelik ve çimentodan oluşmuş devasa bir yapıydı. Şantiyeleri sevmezdi Roxana. Garip bir şekilde yaşlılığı ve ölümü getirirlerdi aklına. Onları ileride dönüştürecekleri gösterişli yapıların temelleri olarak görmez, aksine bir son olarak kuru ve çirkin kemiklerden müteşekkil bir iskelet olarak görürdü. O nedenle hızla kenara çekti teleskobu. Şayet o anda kartondan kesilmiş bir şekil gibi kas katı duran bir karaltı yüzüne çarpmamış olsaydı bırakacaktı. Lense odaklayınca en üst katta oturan bir adam olduğunu fark etti. Başını ellerinin arasına almış, bacaklarının boşluğa sallandırmıştı. Roxana adamın yüzünü göremiyordu ama beyninin ücra bir köşesinde bir uyarı ışığı yanıp sönüyordu. Başlangıçtan teleskobu elinden kaydırdı bir an. Odağı kaybetti. Yeniden bulduğunda sakince oturmuş ufka bakıyordu adam. Ceketini çıkarıp yanına koydu. Sağ eliyle bileğini ovuşturdu. Hayır, ovuşturmuyordu. Saatini çıkarıyordu. Sonra ayağa kalkıp bu güzel gün doğumunu kucaklamak ister gibi iki yana açtı kollarını. Boşluğa atlamasından ancak saniyeler önce anlayabildi Roxana onun kim olduğunu. Ayrım sonu sayfa 400.